Evet, konumuz İhlas. İhlas Risalesi'nden okuyacağız. Şimdi İhlas Risalesi'nin ben şöyle bir ufak bir açılımını yaptım. Ama tabii bu yalnızca kaba taslak bir açılım. Şimdi bunun da içi dolması lazım. Bunların da içi dolması lazım. Bunun da içi dolması lazım. Yani uğraşsak böyle belki bir aylık bize bir malzeme çıkaracak. Ondan sonra bir ders. Ama biz bugünkü derste ne öğreneceğiz? Kafamdaki bu dört maddeyi anlatmak var. Bir, İhlas'ın tanımını yapacağız. İhlas ne demek? İki, İhlas Risalesi'nin öneminden bahsedeceğiz. Üstadın İhlas Risalesi'ne vermiş olduğu önem, neden bu kadar önemli? Üçüncü olarak İhlas'taki 9 haslet, yani 9 tane özellik var. İhlas'ı kazandığımız anda biz 9 tane güce sahip oluyoruz. Onu öğreneceğiz. Dördüncü olarak da bu müthiş asır, bu müthiş zamanda diye Üstad Risale'de öyle bahsediyor. Bu müthiş zaman özelliği nedir? Neden böyle müthiş zamandayız? Biz ki İhlas'ı kazanmaya mecbur mükellef olmuşuz. Bu dört tane ana başlık altında İhlas Risalesi'ni anlamaya çalışacağız. Öncelikle şeyden başlıyorum. Yani bir İhlas'ın tanımını yapalım. Lemalarda 133'te Üstad İhlas'ın tanımını şöyle yapıyor. Diyor ki, bakın şeyde 17. lemada İhlas'ı kazandıran harekatındaki sebep sırf bir emri ilahi ve neticesi rıza-ı ilahi olduğunu düşünmeli, vazife-i ilahiye karışmamalı. Üç tane nokta saydı. Bak diyor ki bir, sırf bir emri ilahi olduğunu bilecek. İki, vazife-i ilahiye karışmayacak. Üç, neticesinde de Allah rızasını maksat yapacak. Hulusi abi, Allah rahmet eylesin, öyle demiş. Yani içine demiş, halk karıştırmadığın ibadet ihlaslıdır. İçine halk karıştırmadığın, yani İnsanlar için yapmadığın ibadet neyse o ihlaslı ibadet olmuş oluyor. Şimdi bu üç nokta. Şimdi ben mesela amel yapıyorsun. Mesela sohbet işleyeceksin veyahut da herhangi bir ders yapacaksın veyahut da bir şey okuyacaksın. Bir, amacın da ne olacak? Emri ilahi olacak. İki, neticesinde Allah rızası olacak. Hatta ve hatta sevap ciheti bile düşünülmemesi lazım. Çünkü sevap beklentisi de bir karşılık beklemektir. Üstad mesela dua ederken diyor mesela yağmur duasında yağmursuzluk diyor yağmur duasının vaktidir. Eğer yağmursuzluk zamanında sen sırf yağmur yağsın diye dua ettiğin anda ilahsız kırıyorsun. Tamam mı? Ve o ibadet iptal oluyor. Ha, sevap olmaz demiyorum ama dünyevi olaraktan bir mükafatını da göremiyorsun. Peki ne yapacaksın? Cenab-ı Hakk'ın rızasını maksat yapacaksın. Neticeyi de düşünmeyeceksin. Neticeyi düşünmek bile ilahsız bozuyor. Mesela ben anlatayım da insanlar gelsinler işte buraları doldursunlar. Netice beklemek ihlâssızlıktır. Ya ben bunu alayım da millet buradan istifade etsin. Ben de sevap kazanayım demek ihlâssızlık oluyor. Bak üç nokta tekrar edeyim. Sırf emr ilahi ve neticesi rıza ilahi olacak ve vazife ilahiye karışmayacaksın. Bu üç nokta varsa sen ihlası yakalamış oluyorsun. İhlasın en ondan sonra açık tanımı budur. Bir, rıza ilahi olacak. Neticede rıza ilahi olacak ve vazife ilahiye karışmayacaksın. Bu üç noktayı yakaladığın anda sen yapmış olduğun amel senin ihlaslı olmuş oluyor. İkinci noktada da şimdi İhlas Risalesi'nin önemi neden büyük? Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin belki Risale-i Nur külliyatında hiçbir İslam aliminin ele almadığı konuları ele almış. Mesela öyle risaleler var. Bir örnek verirsek, birkaç tane örnek verirsek. Mesela 30. lema 6 tane ismi azamı açıkladığı risale ve hususen de ismi kayyumun açıklanmış olduğu risale tam bir şaheserdi. Belki de yani İslam tarihinde bu kadar derin konulara giren bir eser daha bulunamaz. Diğer bir nokta haşir risalesi. Mesela geçmiş ulemanın haşir bir nakildir, akılla gidilemez dedikleri haşir meselesini Üstad 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'i şekilde ta ki çocukların anlayacağı şekilde bize anlatmış olduğu risale var. Haşr Risalesi. Sonra bir ikinci şua var ki, ikinci şua müthiş bir risale. Üstad bunların hiçbirini demiyor. 15 günde bir okuyun. Bakın hiçbirini demiyor. Diyor ki 15 günde bir lakal, 15 günde bir okunması gereken tek risale diyor İhlas Risalesi. Ha, demek ki ilim değil esas olan, çok bilmek değil, çok yapmak değil, ihlası yakalamak. Şimdi Oradaki kelime de çok önemli. Lakal 15 günde bir defa okunmalı. Yani ne demek bu? En az 15 günde bir defa okunmalı. Sen mesela ilimde derinleştikçe, hizmete daha aktif hale geldikçe, ibadetini arttırdıkça bence İlahi Risalesini belki her gün okuman lazım. Çünkü ne kadar çok yükseldikçe ibadette, ilimde bu sefer vesvese ve şeytanın uğraşması daha fazla olmaya başlıyor. Bu sefer daha farklı önlerine saldırmaya başlıyor değil mi? Enaniyet oluşmaya başlıyor yani. Mesela şimdi adam zaten cumadan cumaya geliyor. Şimdi bu adamın ihlasında sıkıntı olur mu? Olmaz. Kolay kolay. Adam 3 kuruşluk bir ameli var adamın, tamam mı? Ama sen bir nokta uğra okuyorsun. O dualar var, Kur'anlar var, hizmetler var, o var, bu var. Tabi caizse böyle hani melaikenin de alkışlayacağı bir seviyeye gelmişsin. Ama nefsi emmare taşıyorsun. Demek ki ihlas esasında böyle bir insanın her daim ihtiyacı var. Hele ki bu asırda bizim gibi böyle ondan sonra sosyal medya üzerinde sürekli tahşizat yapan ki şahsını nazara çıkaranlar için özellikle yani nefsinden başlayarak söylüyorum. Belki bizim her 5 vakit namazda bir kere okumamız lazım olan bir risaledir. İhlas risalesi. Peki ya ne olacak ki okusak ki bunu? Bu ne olacak biliyor musun? Yarın öbür gün okuya okuya meleki haline gelecek. Mesela arabaya bindiğinizde size kimse vitesi attırmanız gerektiğini söylüyor mu? Söylemiyor değil mi? Şoför olan ne yapıyor? Arabaya biniyor. Tekrar atıyor. El alışmış böyle. Sürekli gidiyor. Yani 2'ye at, 3'e at, 4'e at kimsenin direktif vermesine gerek yok. Bunun adı melekedir. Yani bir işi sürekli yapınca artık tabiri caizse otomatiğe bağlanma şekli meleke haline gelmektir. Dolayısıyla İhlas Risalesini 15 günde bir defa okuyan bir insan lakal buradaki düsturlar artık hayatında yavaş yavaş yer etmeye başlar. Şuur altına attığı için herhangi buradaki bu düsturlar haricinde bir amel yaptığı anda şuur altında onu uyaran, onu böyle ondan sonra tabi caizse böyle parmakla aman bak dikkat et yanlış yapıyorsun diye uyaran bir mekanizma devreye girer. O mekanizma sayesinde sen ne zaman ki ihlassızlık yapacaksın o anda sana bu düsturlar şahsı manevi adına gelir seni uyarır. Ha, dinlersen tabii ondan sonra istikameti bulursun. Ha, dinlemesen ne olur? Yapmış olduğun bütün amel iptal olur. İhlasla ilgili çok ciddi hadis-i şerifler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis kitaplarını bunu beyan etmiş. Mesela bir tane alimi getirmişler Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Alime Cenab-ı Hak demiş ki bak ben sana bu nimetleri verdim, bu nimetleri verdim, bu nimetleri verdim. Alim demiş ki evet ya Rab sen demiş bana bu nimetleri verdin. Hepsini de ben ondan sonra gördüm elhamdülillah. Peki sen ne yaptın? Ben de senin için, senin rızan için ilim öğrendim. Bunu insanlara anlattım. Bu hizmeti yaptım. Cenab-ı Hak diyecek ki yalan konuşuyorsun. Sen şu ne büyük alimdir, ne güzel anlatıyor desinler diye yaptın ve dediler. Alkışladılar. Sen mükafatını aldın. Ondan sonra melekler diyor onun perçemlerinden tutar, cehenneme atar. Bir tane cömert bir insan geliyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın huzuruna. Bu da hadislerde geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malum Miraç'ta bütün oraları görmüş. Gayb açılmış. Oraları müşahede etmiş. Oradan naklediyor bizi. Hani gidip de gelen var diyorlar ya. Gidip de gelen var. Gelenden naklediyoruz biz de. Bir tane büyük cömert birisi geliyor. Diyor ki Cenab-ı Hak ona bak diyor ben sana bu nimetleri verdim. Bu nimetleri verdim. O da ne diyor? Evet ya Rab sen bu nimetleri verdin. Peki sen ne yaptın diyor. Ben de diyor ondan sonra senin yolunda bana vermiş olduğun malı dağıttım. Sadaka verdim. İnsanlara yardım ettim. Bunu senin için yaptım. Cenab-ı Hak diyor ki hayır diyor sen benim için yapmadın. Sen falanca ne cömerttir diye desinler de yaptın ve dediler. Mükafatını aldın. Melekler diyor onu da diyor perşemenden tutar ve onu cehenneme atar. Bak acayip bir şey yani. Peki bunun mekanizması ne olacak? Şunu unutmayacağız. Amelde ihlas olacak. Ya ben abi çok ihlassızım. Ondan sonra o yüzden ben işte koşturmayayım, ben anlatmayayım, ben okunmayayım, ben kılmayayım. Öyle bir şey yok. Bak ne dedi? Amelinizde rıza ilahi olacak. Yani yatmakta bir ihlas olmaz. Ya bir faaliyet yapacaksın, onda ihlası yakalamaya uğraşacaksın. Tamam mı? Bunda yakalamaya uğraşacaksın. Peki kolay mıdır? Zordur tabii. Yine 20. Leman'ın başında geçen hadisiyete ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İnsanlar helak olmuştur. Alimler müstesna. Alimler helak olmuştur. İlmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler helak olmuştur. İhlaslılar müstesna. İhlaslar diyor pek azim bir tehlike içerisindedir. O kadar şiddetli, sıkıntılı bir zaman. O kadar zor ama kazandığın anda çok büyük ondan sonra bir mükafatı, çok da büyük bir ikramın var. Yani Allah için bir şey yapmanın mükafatı. Mesela şöyle söyleyeyim, bir besmele 19 harften oluşur. 19 harflik bir besmeleyi bir insan Allah için söylediğinde, Allah için okuduğunda onun mükafatını tartacak dünyevi hiçbir meblağ yoktur. Bulamazsınız. Allah için olan bir şey. Lillah için bir buranın bir saati, bin senesi orada binler senesi hükmüne geçiyor. Sen Allah için bir an bir şey yaptığın anda ebedi alemde sana binler sene katacak. Ama Allah için yapman lazım. Tabii kolay mı? Dediğimiz gibi zor. Şimdi ikinci noktaya da geçtik. Şimdi İhlas'taki 9 hasleti okuyacağız. İhlas Risalesi'nden. Hepimizin bildiği, okuduğu yerler ama tabii içerilerine bakmamız lazım. Çünkü dikkatli okunduğunda bir istifademiz artar. Bir de şu var. Şimdi Risale-i Nur'u şu İhlas Risalesi'ni biz çoğu zaman hepimiz okumuşuzdur. Belki çoğu yeri ezbere biliyoruz ama bakın bunu bir tavsiye olarak söylüyorum. Risale-i Nur'daki şeyleri bölün, parçalayın. Özellikle birkaç kere külliyat bitenler için söylüyorum. Öteki türlü ülfet nazarınızı bağlar, keyif alamazsın. Okursun geçersin. Okumam geç, okumam geç. İki adam var, biri sağda, biri solda. Ondan sonra geç. Ne var? O, bu. Sırf bir manaya münhasır kalırsın ve mana açılmaz. Ama bu şekilde ayırdığın zaman, tamam mı? Aradaki boşlukları görüyorsun. Diyorsun ki her bir kelamın farklı bir irdelenmesi gereken noktası var. Onu anlıyorsun ve bu sefer tek tek uğraşmaya başlıyorsun. Tek tek uğraşınca bu sefer resmen kuyu açılıyor sana. Hazine açılmaya başlıyor. Hazinenin anahtarı nedir? Müdakikane okumaktır. O yüzden üstad diyor mesela başka mektubatta gazete gibi okumayınız. Neden diyor gazete gibi okumayınız? Gazete gibi okumayınız diyor Risale-i Nur'ları. Buradaki mana nedir? Ne olabilir? Şimdi Risale-i Nur'da geçen bazı ondan sonra örneklerin kainat özellikle fıtri kanuniyetine bakmamız lazım. Mesela üstad sinekten örnek veriyor. Tamam mı? Tavuktan örnek veriyor. Tavuğun fıtri vazifesine bakacaksın. Ve oradan bir mana çıkarırsanız o zaman daha böyle farklı manalar açılıyor. Mesela gazetede biz ne okuyoruz? Gazetede biz dış dünyayı okuyoruz. Anladın mı? Dış dünyayı okuduğun için ne yapıyorsun? İşte spor haberleri, sen söyle gündem, işte siyaset, işte üçüncü sayfa, işte hava durumu, ekonomi sayfası falan. Dolayısıyla gazete okurken ne yapıyorsun? Çoğu zaman biz işte genel kaba başlıklara bakıyorsun ve işte ufak tefek çok ilgini çeken şeylere dikkat ediyorsun. Sonra geri kalan kısmını ne yapıyorsun? Sıvayıp geçiyorsun. Risale-i Nur'da en büyük özelliği nedir? Risale-i Nur'un en büyük özelliği biz Risale-i Nur'da bir defa kendimizi okuyoruz. Çoğu yerde. O yüzden gazete gibi böyle şakır şukur şakır şukur şakır şukur gidersen, gerekli dikkati vermezsen o zaman Risale'den olan istifaden azalmaya başlar. Yani ne olur işte birinci söz, ikinci söz. Hiçbir zaman kendini oradaki birinci sözdeki adam, ikinci sözdeki adam, işte soldaki adam nedir, sağdaki adam nedir, acaba ben solda mıyım, sağda mıyım, benim soldaki taraflarım nedir, sağdaki taraflarım nedir deyip böyle derinlemesine bakmazsan Risale-i Nur'a ülfet bağlamaya başlarsın. Bu sefer senin için sıradan bir kitap haline gelmeye başlar. O zaman da işte istifade azalır. İstifade azaldığı gibi sana Risale-i Nur kapılarını açmaz, okuyamaz. Yani okursan da istifade edemezsin. Böyle ondan sonra düz, sen söyle Türk usulü, kaba taslak, oku babam, oku gidersin. O zaman da ondan sonra hayatımıza da maalesef o mana derinleşmeyince de hayatımıza Risale-i Nur'un katmış olduğu bir şey olmuyor. En büyük sıkıntımız da bu. Tabii bu Risale-i Nur'u birkaç kere okuyan insanlar için geçerli. Herkes için değil, en azından bir kere külliyat bitirmek mecburiyetindeyiz. Ondan sonra teferruatına ineceğiz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'an'ede arkadaşlarım. Bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tariki hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet ihlastır. Burada 9 madde var. 9 maddeyi şimdi ben buraya sırladım. Şimdi bu 9 maddenin en temel özelliği şu. Yani ihlasta ne vardı? en mühim bir esas vardı. En büyük bir kuvvet vardı. En makbul bir şefaatçi vardı. En metin bir noktayı istinad, yani dayanma noktası vardı. En kısa bir tariki hakikat, yani seni kestirmeden en kısa ulaştıracak yol olarak ihlas var. Ondan sonra en makbul bir dua-i manevi varmış. Sonra en kerametli bir vesile-i makasıt varmış. Kerametlere mahsur olacaksın, ikramlara mahsur olacaksın. En yüksek bir hasret yine ihlas ve en safi bir ubudiyet yine ihlas. Bu 9 madde taşıyan tek nokta ihlastır. Sen ihlaslı olduğun anda buradaki 9 tane kuvvete mahsar olursun. Peki bu kuvvetlerin özelliği nedir? Bir insanın maneviyat noktasındaki terakki etmesinin, hizmetindeki ondan sonra bereketin, esbab tahtında ihtiyacı olan bütün noktalar bu 9 esastır. Mesela bir hizmet edeceksin veyahut da maneviyatta terakki etmek için uğraşıyoruz değil mi hepimiz? Veyahut da bir şey anlatmak için uğraşıyoruz. Ne lazım bize? Bize esaslar lazım. Güzel esaslar lazım değil mi? Lazım. Sonra kuvvet lazım değil mi? Lazım. Sonra bize şefaatçi yani yardımcı lazım değil mi? Lazım. Sonra bize nokta-i istinad yani dayanma noktası lazım mı? Lazım. Sonra bizim için kısa bir yol lazım mı? Yani bizi bu aynı zamanda fazla uğraştırmadan hakikate vasıl edecek mi? Bize o uzun yolları kestirecek mi? Kısa yol lazım mı? Lazım. Sonra bize bir makbul dua lazım mı? Lazım. İşimiz çok zor. Ve peki bize kerametli bir vesile-i makasit lazım mı? Ekstra ikramlar lazım mı? Lazım. Peki bize yüksek hasletler, güzel huylar lazım mı? Olmazsa olmaz. Peki bize en safi bir ubudiyet, yani Cenab-ı Hakk'a vasıl edecek bize en safi böyle mikroçip hükmündeki bir ibadet lazım mı? Lazım. İşte bunun nedir? Hepsi ihlasta mevcut. İhlası yakalayan adam bu 9 tane kuvveti arkasına alır. Şimdi biz bunların yavaş yavaş böyle işlerine girmeye çalışacağız. Mesela ihlasta en mühim esas nedir? İhlasın en büyük özelliği nedir? En mühim bir esas olmasıdır. Yani ne yaparsan yap, Allah için yap. İşin içine halkı koyma. Desinler diye yapma. Bak hasoya bak be. Desinler diye dediğin anda sen en mühim olan esası darmadağın ettin. Bitirdin. Yani şu 9 özellik aslında bizim maneviyat cephesinin, aynı zamanda hizmet binamızın, sarayımızın temelleri hükmünde. Burada en ufak bir tanesinde çürüklük varsa yapacağın koca bina, belki çıkarsın üst katlara, 3 kat, 4 kat yaparsın ama sonra ne olur? En ufak bir sarsıntıda, en ufak ondan sonra bir sıkıntıda o bina sarsılır ve sen de altında kalırsın. Belki de ihlâssızlık yüzünden 30 senede, 40 senede yapılan hizmeti bir kere de bitirir Cenab-ı Hak. Yüzüne de çarpar. O yüzden nedir? En başta esasımız ne olacak? İhlas olacak. Peki kuvvet nasıl oluyor ihlasta? İhlasta öyle bir kuvvet vardır ki hiçbir ondan sonra şeyde bunu bulamazsınız maddi imkanda. Buna ispat istiyorsanız şöyle örnek verebiliriz. Mesela Bedir Savaşı, Uhud Savaşı. Yakın tarihimize gelin, Çanakkale Savaşı. Bakıyorsun düşmanın yarısı kadar kuvvetle çarpışıyoruz. Özellikle mesela Uhud değil mi? Bedir. Yani 200 kusur tane sahabe var. 300 kusur tane sahabe. Tamam mı? Bu kadar sahabe topluluğuna karşı bunun belki 3-4 katı müşrik ordusu var. Kim muvaffak oldu? Ehl-i iman. Ashab-ı kiram. Neden? İhlastan dolayı. Allah onların o ihlaslarına binaen ne yaptı? Onları o kafir güruhuna karşı muvaffak kıldı. Üstad bunu kendi hayatından örnek veriyor. Diyor ki ben diyor burada İstanbul'da diyor o kadar imkanlarım varken, yardımcılarım varken burada yaptığımız hizmetin diyor onda biri belki orada muvaffak olamadık. Binlerce yardımcılarım varken burada diyor ben yalnız, kimsesiz, yarım ümmi ondan sonra olduğum halde çok terasutatlar, tazgatlar altında olduğum halde muvaffakiyetin diye sebebi sizlerdeki ihlastan geldiğinde katiyen şüphem kalmadı. Sizden gelen ihlas da diyor. Enteresan bir şey yani. Şimdi bu ihlasta öyle bir kuvvet var ki senin, benim manevi hayatımızdaki bütün tehlikelere karşı, hizmet hayatındaki bütün aktif, sen söyle hizmet hayatımızda çıkacak engellere karşı en büyük kuvvetimiz bizim nedir? İhlastır. İhlası yakaladın mı sen öyle ondan sonra büyük bir güce erişiyorsun ki belki de senin arkanda melekeler olacak. İspat Bedir, ispat Uhud, ispat Çanakkale. Ben maddi savaşları söylüyorum. İspat, hizmet hayatında üstadın hayatı. Yaşadığı tarihe bakın. Yapılan mezalimlere bakın. O kadar tarasudat, o kadar tazikat, o kadar zehirlenmeler, o kadar engellemeler, o kadar büyük ondan sonra rahnelerle böyle sindirilmiş olan ehli iman. Ama ona binaen bitmemiş bir hizmet ve hala devam eden bir hizmet ve şu anda küllüleşen bir hizmet. Nereden geldi bu kuvvet? İşte ihlastan geldi. Diğer nokta, en makbul bir şefaatçi. Şefaat kelimesinin manası yardımcı hükmünde, yardım. Şimdi üstad diyor ki şefaat noktasında, bak şimdi arkanızda bizim o kadar kutsi bir hizmetimiz var ki. Yani bak şimdi şuradan okuyayım. Bilirsiniz ki Hazreti Ali radıyallahu anh o mucizevari kerametiyle ve Hazreti Gavs-ı Azam kutsi ruhu o harika kerameti gaybiyesiyle sizlere bu ihlasa binaen iltifat ediyorlar. Ve himayetkarane teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Kim alkışlıyor? Bak Hazreti Ali alkışlıyor. Kim işaret etmiş? Hazreti Ali. Kim alkışlıyor? Gavs-ı Azam. Yaşadıkları seneye bakıyorsun değil mi? 600 kusurlu senelerden işte 1900'lü yıllarda gelecek olan bir hizmet imaniye ve Kur'an'ı işaret etmiş. Celceletiye adlı kasidesinde Asa-i Musa direkt Asa-i Musa'yı işaret ediyor. Direkt. Gavs-ı Azam üstadın talebelerin ismini zikrediyor. 3-4 tane talebesinin ismini zikrediyor. Hulusi abinin, Sabri abinin. Ya şimdi bir soru söyleyeyim. Buradan dışarı baktığınızda önünüz açık olsun. Böyle bir düz bir ova olarak gösterin. Tamam mı? O odada binalar olsun. En uzakta hangi bina gözükür? En yüksek bina gözükür. Bakın en yüksek binayı görürsün değil mi? Gecekonduyu görür müsün? Göremezsin. Şimdi oradan bakan zatlar bu zamandaki hizmet hareketleri içinde Risale-i Nur'a işaret etmişler. Neden işaret etmişler? Çünkü bu zamanda en kapsamlı ve en faydalı hizmeti yapan Risale-i Nur hizmeti olmuştur. Neden? Çünkü hastalığa karşı tedavi sunmuş. Yani iman hakikatleri ve İslam hakikatleri ortadan kaldırmak için uğraşıldığı bir zamanda hakaik-i imaniye ve İslamiye'yi en iyi şekilde akla hitap ederekten, kalbe hitap ederekten anlatan tek hizmet yöntemi nedir? Nur hizmetidir. Dolayısıyla üstad diyor ki Risale-i Nur'un diyor ehniyeti kendisinden gelmiyor. Bulunduğu asrın şiddeti onu o hale getirmiştir. Dolayısıyla neden Risale-i Nur bu kadar revaçta? Çünkü asır çok şiddetli. Geçmiş asırları helak eden bütün günahlar ve o zamanda gelen işte 20 tane deccal gelecekti ümmetimin başına. 20 tane deccal gelmiş. Ahir zamanda gelecek olan Süfyan yani İslam Deccalı 20 tane Deccal'ın özelliğini barındıran bir şahıs olacak. Ahir zaman öyle bir zaman ki geçmiş ümmetleri helak eden bütün günahlarında aşikare işleneceği bir zaman dilimi olacak. Şimdi size soruyorum bu asrın tedavicisi nasıl birisi olması lazım? 20 tane Deccal'ın karşısına çıkmış 20 tane o Mehdi misal zatların bütün özelliklerini kendinde barındıran bir şahıs olması lazım. O şahıstan çıkacak şahs-ı manevi işte o Süfyani Deccal'ın yapmış olduğu tahribatı tamir etmekte mükellef olan cemaattir. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Üstad Risale-i Nur'lara vesile olmuştur. Onun vesilesiyle gelmiştir ama bunu etrafa yayan talebeler olmuştur. Şu halde hazırda biz de karınca kararınca bu işin içindeyiz elhamdülillah. Bakın üstad o yüzden söylüyor. Sizlerdeki ihlas diyor. Gerçekten de öyle. Abilerin ihlasları tartışılmaz. Öyle ihlas abidesi ki mesela Tenekeci İbrahim var. Okuma yazması yok. Koca Isparta'yı diyor intiba getirmiştir diyor. Lan okuma yazma bilmeyen adam ne yapar ya? Bak ne değil mi? Okuma yazma bilmeyen bir insanın hizmetinden ne olur? Hafız Ali abiyle Hüsrev abi arasında böyle bir yazı noktasında özür diliyorum. Üstad Kur'an-ı Kerim yazdırıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Arabi yazı olarak kaldırılmak istendiği bir zaman. Üstad diyor ki Risale-i Talebe'nin birinci bir vazifesi nedir? Kur'an-ı Kerim muhafazadır. Hem yazıyla hem okutaraktan. O yüzden her Nur Talebesi en az bir 25 kişiye Kur'an okutması lazım, öğretmesi lazım. Hepimizin vazifesi öğretmek. Bir bu, bir de Kur'an harfini yazıyla neşretmek. Şu anda elhamdülillah ona ihtiyaç kalmadı eskisi kadar. Ama yine de öğrenmekte fayda var. Öğrenmemiz de lazım. Üstad bu vazifeyi tevdi edecek talebeleri çağırıyor. Diyor ki hepiniz birer cüz Kur'an yazın. Aranızda yazısı en muvaffakiyetli kimse ona o vazifeyi vereceğiz diyor. Hepsi yazmaya başlıyorlar. Ve bu yazanlar içinde medrese eğitimi almış olan Hafız Ali abiler var. Şamlı Hafız Tevfik abiler var. Bir de Hüsrev abi gibi hiç bu noktada eğitim almamış bir şahıs var. Bunlar hepsi yazıyorlar yazıları, getiriyorlar ve üstadı takdim ediyorlar. Üstad bakıyor yazılara, diyor ki en iyi yazı diyor Hüsrev'in yazısı diyor. Bu yazı diyor çok iş yapar diyor üstad. Hafız Ali abiye. Şimdi zahirden olması lazım Hafız Ali abi, ya üstadım. Hani biz yani medrese eğitimi almışız. Elimiz tabiri caizse okka tutmuş. Yani adam hiçbir şey bilmiyor. Yani gönlüm kırılır. Hafız Ali abi diyor ki doğru söylüyorsun üstadım. Üstad diyor ki onun kalbine baktım. Tamamen tam olarak onu diyor şey gördüm. Samimi gördüm diyor. Ve ne diyor sonra diyor ki anladım ki diyor bu hissiyat çok hizmet edecek. Bu hissiyat çok hizmet edecek diyor. Yani kabiliyet değil. İhlası yakalayınca 4. dusurda geçiyor mesela. Kardeşleri de fani olmak. Hafız Ali abi, Hüsrev abi de fani olmuş. Yani onun yazısı üstadım işte büyük bir sevap ya. Sen Kur'an yazacaksın. Şu anda mesela Hüsrev abinin hattıyla yazılan Kur'anlar hala okunuyor. Öyle makamı var ki. Akıllara zarar mı? Ne diyor? Ben diyor ondan sonra o makamı tercih etmiyorum. Kardeşimi tercih ediyorum diyor. Cenab-ı Hak ona muvaffak ediyor. Elhamdülillah. Ama Hafız Ali abi de ne oluyor? Şehit oluyor der. O da ayrı bir makam. Üstadın yerine. Evet. Geldik. En metin bir noktaya istinad. Yani dayanma noktası. Çoğu zaman biz hizmet yoluna çıktığımızda ne yapıyoruz? Bir sürü sebeplere takılıyoruz. Veyahut da işte ya abi işte bu olmuyor, şu olmuyor, bu olmuyor diye bir sürü bahane üretiyoruz. Sen eğer dayanma noktası istiyorsan hem hizmet hayatında hem manevi hayatında sen ne yapman lazım? İhlası rehber etmen lazım. İhlası tam mı kazandığın anda senin arkana çok büyük kuvvet oluşuyor. Öyle bir kuvvet ki bu seni belki bütün tehlikelerden koruyacak. Seni her türlü böyle sapmalardan muhafaza edecek bir kuvvet. Yani o da nedir? İhlastır işte. Bu kuvvete ihtiyacımız yok mu? Bu zamanda öyle çok var ki. Yani emin ol ki bugün işte şu cemaat 5-6 kişiyiz, tamam mı? 5-6 kişi bugün sohbete gelebilmek için nelerden zıplayarak geldi? İşi açtın, eşi açtın, çocuğu açtın, işte uykuyu açtın, vakti açtın, açtın değil mi Abdullah abi? Değil mi? Çoğu zaman öyle oluyor. Yani insan vakit ayıramıyor. Ya emin olun ki hayat içtimen çok yıpratıyor bizi. Peki ne lazım? Dayanma noktası lazım. O nedir işte? İhlastır. Sen Allah için yola çıktığın anda senin refikin, senin ondan sonra yoldaşın Allah'tır. İspat istiyorsan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine hicretinde ne diyor? Ebu Bekir radıyallahu anh ona işte kafirler geldi. Yakalanma endişesi var. Efendimiz'e zarar gelme endişesi var. Korkuyor. Efendimiz ne buyuruyor? La tahsen. Korkma. Değil mi? Neden? İnnallah ma'ana. Allah bizimle beraberdir. Sen ihlası yakaladığın anda Allah seninle benimle beraber. Ya kimse olmasın. Önemli değil. Sen ol. Bir de Allah olsun. Yani amelinde Allah rızası olsun. Üstad ilk Bağdat'ta bu eserleri neşretmeye başladığında Süleyman Efendi'ye yazdırıyor. Ya diyor ondan sonra ya hocam diyor biz böyle yazıyoruz da diyor. Ondan sonra yani bu ne olacak diyor böyle hani düşünsene sen ya bir adam var söylüyor ötekisi de yazıyor. 3-4 sayfa bir şey. Ya adamın tamam mı şevki kırılır ya. Hani şimdi ben 3-5 cemaat azalınca şevkimiz kırılıyor tamam mı? Çünkü neden? Amelimize rıza ilahi yok. Çünkü neden? Biz ne yapıyoruz? Netice ilahiye karışıyoruz. Vazife ilahiye karışıyoruz. İnsanları dinletilmek kimin vazifesi? Cenab-ı Hakk'ın vazifesi. Hissiyat bozuluyor. Kırılıyoruz, üzülüyoruz tamam mı? Abi diyor ki ya o üstü hocam diyor. Hocam diye hitap ediyormuş. Ya hocam diyor biz öyle yazıyoruz da ne olacak diyor ya böyle 3-5 sayfayı. Ne sen diyor ondan sonra sen diyor yaz keçeli diyor. Zaman gelecek diyor. Bunları diyor dünya okuyacak. Bugün 100 kusur dile çevrilmiş lisanlı eserler ortada. Ya hemen her yerinde var yani elhamdülillah. Belki Lisan-ı Nur Kur'an'dan ve Hadis-i Şerif'ten sonra en çok okunan kitaptır. Nasıl oldu bu iş? İşte ihlas. Bak neye netice veriyor yani. Sonra en kısa bir tariki hakikat. Öyle bir zamandayız ki diyor üstad. Seyri sülük olan bu zamanın evladına kısa ve selametli bir yolu ihsan etmek Cenab-ı Hakk'ın rahmetindendir diyor. Mesela eskiden sen İslamiyet'e terakki etmek, maneviyete terakki etmek istiyorsan bir tarikata girmek zorundaydın. Tarikata girdikten sonra da öyle, ondan sonra böyle işte hani işten çıkışta geleceğim. Ha geleceğim sonra uyuyacağım. Ondan sonra işte böyle amuduyla yemek götüreceğim. Sen söyle sonra yarın nasıl hayat içtimayın her türlü debdebesine dalacağın bir hayat olmaz. Artık sen başta terk-i dünya olursun. Sonra terk-i uhra olursun. Sonra terk-i hesti olursun. Sonra terk-i terk olursun. Önce dünyayı terk edersin. Sonra ahireti terk edersin. Sonra kendini terk edersin. Sonra terk ettiğin kelamını da terk ederekten terakki edersin. Bu da minimum 15 senedir. Bir en düşük evliyalık mertebesine gelebilmek için bir insanın minimum en az 15-20 sene arasında nefis terbiyesi içinde geçmesi lazım. Peki bu kadar zaman var mı? İmkansız. Yani kim biz 40 dakika derse gelemiyoruz ya. Değil mi? 2 gün üst üste derse gelsek 3. gün evde hanım başlıyor ya ne olacak bu iş böyle? Her gün sohbet mi olur falan filan. Ondan sonra veyahut da dünyevi işler bizi geri bırakıyor. Gelemiyoruz, edemiyoruz. Farklı farklı şeyler sebebiyle geri kalıyoruz. Peki ne lazım? Bu insanlar mahrum kalacaklar. İşte Cenab-ı Hak rahmeti gene devreye giriyor. İşte Risale-i Nur bize ne yapıyor? O 15 senelik mesafeyi 15 haftada kat ediyor. Sen Risale-i Nur'daki hakikatleri okudukça, dinledikçe belki o tarikatta alacağın 15 senelik mesafeyi 15 günde alıyorsun. Şimdi diyeceksin ki ya böyle şey mi olur hocam? Sen de abartıyorsun. Nurcu olduğundan böyle abartıyorsun. Kardeşim bu asrın özelliği bu. Üstad çoğu şeyi kısaltmamış mı? Örnek vereyim size. Eskiden hacca gitmek ne kadar mesafeydi? Minimum 6 ay. 6 ayda deveye binip hacca gidiyorsun. Şimdi 3 saat. Biniyorsun tak oradasın. 3 saatte hacca gidiyorsun. Öyle değil mi? 3 saat ya. Bir sürü mesela senin şimdi eskiden Asya'dan Avrupa'ya geçmen ne kadar mesafe vardı? Belki imkansız gibi bir şey. Gemi yok, şey yok, yüzmeyle gitsen gidemezsin. Şimdi biniyorum Marmara'ya hop 7 dakikada Asya kıtasındasın. Bugün Amerika'ya gitmek eskiden imkansızdı. Yani adam Amerika'yı keşfetmiş bak. Sen Amerika'ya şu anda 10 saatte gidiyorsun elinin altında Amerika ile konuşuyorsun. Eskiden senin görüntünü oraya nakletmek imkansızdı. Şimdi görüntü nakli mümkün mü? Mümkün. Ahir zaman her şeyi kısaltmış. Ve şimdi Cenab-ı Hak maddi alemde bu kadar kısalttığı bir şeyi maneviyat sahasında mahrum bırakır mı? Bırakmamış. İşte bize Risale-i Nur vasıtasıyla ne yapmış? Komprime hülasalar nevinden. Bütün o ilimlerin hülasalarını cem etmiş, elimize vermiş. Diyor ki oku, istifade et. Peki buradaki bu kısa yolu bize en kısa şekilde kat edecek olan özellik nedir? Yine ihlastır. İhlası yakaladığın anda sen belki de 15 senelik mesafeyi 15 haftada belki bazılarına birkaç ayda Cenab-ı Hak ne yapıyor? İhsan ediyor. Elhamdülillah böyle kısa bir yol açmış bize. Diğer nokta da en makbul bir dua. Duayı manevi. Duaların makbuliyetini herkes ister değil mi? Hatta nice böyle dua kitaplarında şey yazıyor işte şu duayı okursanız duanız makbul olur. Şunu böyle yaparsan duanız böyle olur. İşte öyle olur böyle olur. Şimdi duanın kabul edilmesini istiyorsan ihlası rehber yapacaksın. Bak bu çok zordur işte. Hani yağmur duasını anlattım ya yağmur namazını anlattık ya. Şimdi mesela bunu çoğu insan idrak edemez. Yani musibet geldi ben dua ediyorum musibetin kalkması için. Musibetin kalkması için sen dua ettiğin anda, musibetin kalkmasını beklersen sen ihlası bozuyorsun. Karşılık beklemiş oluyorsun. Ne dedik ihlasın tanımında? Bir, sırf emri ilahi. İki, neticesi rıza ilahi. Üç, vazifeyle karışmayacaksın. Senin yaptığın amelde eğer bu üç noktada birisi hata varsa sen ihlası bozmuş oluyorsun. Mesela Eyüp Aleyhisselam o kadar yara bele içinde kalıyor. Sıkıntıya giriyor. Artık bak ne zaman dua ediyor? Zarar ona dokunduğunda dua ediyor. Peki ne demek zarar ona dokunduğunda? Biz nasıl anlarız bunu mesela? Hasan olsa ne yapar? Mesela benim için başım çok ağrıyorsa tamam benim zarar bana dokundu. Benim çok kötü başım ağrıyor. Getir işte hap getir işim falan filan derim tamam mı? Çünkü ben kendimi böyle tanımlıyorum. Yani ceset olarak tanımlıyorum. Ama Hazreti Eyüp Aleyhisselam ne yapıyor? Lisanen zikrime, kalben ubudiyetime halel veriyor. Allah'ım bana şifa ver demiyor. Ne diyor? Ente erhamur rahim. Sen Rahman'sın, Rahim'sin. Ben sana durumu izah ettim. Bak zarar bana dokundu. Artık ben seni kalben anamıyorum. Lisanen zikredemiyorum. Dolayısıyla sen bilirsin. Şifa ver Allah'ım işte. Yani ne olur görüyorsun ibadet yapamıyoruz falan. Onu bile demiyor bak. Haddi geçmiyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak ona şifa veriyor. Ve şöyle bir özellik var. Eyüp Aleyhisselam bu hastalığından şifa bulduğu zaman bir tanesi demiş ona bir tabiyetinden bir tanesi. Ona tabi olandan bir tanesi gitmiş. Ya Eyüp demiş. Bak demiş Allah demiş seni imtihana tabi tuttu. Sen de o imtihanı kazandın. Bak işte yine eski haline geldin demiş. Eyüp Aleyhisselam demiş ki evet demiş ben imtihanı demiş kazandım ama demiş çok büyük bir şey kaybettim demiş. Ben demiş hastayken Cenab-ı Hak her sabah bana nida ediyordu. Ya Eyüp halin nicedir. Şimdi demiş ben o sesi kaybettim demiş. Bak acayip bir şey ya. Hastalıktaki o sırrı yakalamış. Sırrı yakalamış ve ihlası hiç bozmamış. Dua ediyor. Erhamur Rahim'sin diyor. Kur'an diyor hakiki halis şakirdine. Cenneti diyor gayi maksat yapmadığınız gibi. Bu diyor fani geçici dünyayı gayi maksat yapar mı? Şimdi öyle talebe var. Bir de sen söyle seviye farkı. Şimdi sen bir cami cemaatinde tabiri caizse kılbaşı yağışı karıştırma işi mantığıyla din yaşayan yani öğrenmemiş, cahil kalmış olan bir insana kardeşim ya işte Allah'tan da bir şey istenmezsen böyle yanlış yapıyorsun, ilahsızsın falan o denmez. Ha bizim gibi atıyorum böyle eserlerle muhatap olan okuyan insanlar için de mesela imanla kabre gitmeyi istemek lazım. Çünkü İslam duası var. Allahümme ecrina minenler. Koru diyor yani. Ha ama dünyevi şeyler isteme noktasında yine ayarı kaçırmadan istememiz lazım. Çünkü ihtiyacımız var. Şiddetli ihtiyacımız var. Kimden isteyeceğim başka? Beş seçeneği yok ki. Ama bunu isterken Allah'ım bunu mutlaka ver ya vermedin işte 3 gündür dua edeceğiz olmadı 5 gün oldu 1 ay sene oldu falan niye olmadı falan deyip böyle tabiri caizse tamam haddi geçip tamam niyaz makamından naz makamına geçerekten yapılan dua o zaman sıkıntılıdır işte. Allah muhafaza. Biz ne yapıyoruz? Allah'ım hayırlısını nasip et. Oluyor. Cık, lan böyle oldu ya. Tamam hayırlısını istedin. Oluyor şimdi bir şey. Beğenmiyorsun. Hani hayırlısını istemiştin? Oldu işte bu. Demek hayırlı bu. Cık, hayır. Sen kendi gönlündeki hayırlısını istiyorsun. O yüzden böyle dua etmek lazım. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip eyle. Hayırlı olana da gönlümüzü razı eyle. Çünkü çok hayırlı şeyler biz gönlümüz razı olmuyor. Yani örnek verecektim ama şimdi vermeyeyim. Başka yere gidecek iş. O yüzden geçiyorum burayı. En kerametli bir vesile-i makasıt nedir? İhlastır. Peki bizim yolumuzda keramet var mıdır? Keramet var, ikram var. İkisi arasında fark var. Kerametle ikram arasındaki fark nedir? Mucize var, keramet var. İkram var. Bir de istidraç var. Bunlar fiil olarak hemen hemen aynı şeyler. Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse olağanüstü fiiliyatları. Mucize peygamberlere verilir. Başkası da verilmez. Tamam mı? Yani davasına sadak hükmündedir. Doğru söylüyor. Benim tabiri caizse yaverimdir, işte vazifeli memurumdur diyerekten Cenab-ı Hak ne yapıyor? Adatını onun için değiştiriyor. Mesela ne yapıyor? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasını yere vuruyor, oradan su çıkartıyor değil mi? Normalde sen ben vursak hiçbir şey olmaz ama Musa Aleyhisselam vurunca su çıkartıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elinden su akması gibi bunlar hepsi peygamberlere hastır, mucizedir. Keramet Allah dostlarına verilir. Keramet ehli olman için tarikat berzana girmen lazım. Tarikat berzana girdikten sonra Allah'a yakınlaştıkça sana da böyle ekstra lütuflar verilir. Ama keramet sahibi bunun Allah'tan olduğunu bilir ve kendi üzerine almaz. İkramda ise tam tersi, ikramda senin tabiri caizse dahilin olmaz. Cenab-ı Hak ikram eder. Tamam mı yani? Mesela şöyle bir örnek vereyim. 2 aylık bir mesafedeki bir eve veyahut da ondan sonra 2 aylık uzaklıktaki mesafedeki ondan sonra bir arabaya gitmek için bir anda arabanın yanına giden keramet gösterir. Keramet olur. Arabanın kişinin yanına gelmesi ikramat olur. Bak çok fark var. Birisi kurbettir, birisi akrabettir. Birisi kurbet ne demektir? Sen çalışarak Allah'a yakınlık kesbedersin, mesafe yürürsün. Akrabette ise sen Allah'ın varlığını tamamen hissedersin. Kendinde hissedersin. İç dünyanda hissedersin. Dolayısıyla akrabette mesafe yürümek yoktur. Farkındalık vardır. Kurbette ise mesafe yürümek vardır. Nefis terbiyesi yaparsın. Nefsi emmari mertebine geçersin. Sürekli önüne açılır veya sen yaklaşmaya başlarsın. Bizim yolumuzda ne vardır? İkram vardır. İnayet vardır. Tamam mı? Tevafuk vardır. Bunlar olur. Bizim yolumuzda keramet olmaz. Buradaki kerametteki maksat nedir? Ekstra lütuflardır. Böyle anlamamız lazım burayı bence. O yüzden böyle ekstra lütuflar ister misin hizmet hayatında? Şahsi dini yaşantında? İstersin çünkü ihtiyaç hissediyoruz bazen. Şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim. Burayı biz açarken kafamızda Kağıthane, Çeliktepe, o taraflardaki şeyler var. Yani oraları dolaşıyoruz. Selim abiyle beraber. 2 gün boyunca 3 gün dolaştık. Ayaklarım şişti yemin ediyorum. Ayağımda yara vardı böyle. Artık safirin önünde çıplak ayakla yürüyordum yani. Terliklerle yürüyorum. Terliği de çıkardım çıplak ayakla yürüyorum. Yerlere basıyorum. Millet böyle bakıyor ne yapıyor bu herif diye. Tamam mı? Ama öyle ayak ağrısı var yani. Çok dolaştık. Bulamadık. Dedim ki Selim abi dedim yarın dedim Fatih'e gidiyoruz. Hiç yani Fatih ile bizim uzaktan yakından bir plan, bir proje yok. Yok hiçbir şey yok yani. Dedim ki Selim abi diyor ki bana ben diyor gelmem diyor sen yoruldum diyor işim var. Adam Bursa'ya gidecek fabrikaya ondan sonra sen git diyor kendin bak Selim abi diyorum bak yarın gel diyorum. Fatih'e gidiyoruz diyorum bak dershaneyi buluyoruz diyorum halıları da alacağız dedim bak göreceksin diyorum tamam mı? İşte buraya bir geliyoruz abicim. Burayı adam soruyoruz buradaki adamlara emlakçı. Adam diyor ki bir yer var diyor tam sizlik diyor. Yani şuralar diyor hiç diyor bir yere bakmayın yarın gelin orayı tutarsınız diyor. Tak buraya gösteriyor. Geliyoruz tak tutuyoruz halıları getiriyoruz buraya. İkram. Dahilimiz var mı? Yok. Hiç hesapta yokken en ondan sonra kerametli vesile makasat ne oldu? İhlastı. Allah için gitmişiz demek ki. Cenab-ı Hak onda ihsan etmiş. Bak ne oldu? İhsan ilahi böyle bir imkan Cenab-ı Hak yarattı. Olur mu? Olur. İhtiyaç var mı? Var. Çünkü biz zayıf insanlarız. Arada Cenab-ı Hak şekerleme veriyor bize. Mesela sen sohbet anlatırsın. Adam dışarıda bir şey konuşmuştur. Abi ya sen bizi dinliyor musun diyor. Tam bir dışarı bunu konuşsan bunu anlattın diyor. Veyahut adamın bir şeye ihtiyacı var. O gün canı bir şeye sıkılmış. Öyle bir ders anlatıyorsun ki adam ondan sonra bütün yarasında merhem sürüyorsun. Ya diyor hocam Allah senden razı olsun diyor ya. Resmen diyor bugün diyor beni anlattın diyor. Tamam mı? Halbuki senin hiç alemin diyor. Zaten öyle keramet gösterecek diye çapta adam da değiliz yani. Elhamdülillah biliyoruz kendimizin ne cacık olduğunu. O yüzden tamam mı adamın şimdi kalbini okumak. Gözüksüz yazı okuyamıyorsun anladın mı? Kalbini nasıl okuyacaksın yani? Ama Cenab-ı Hak ne yapıyor? İkram-ı İlahi neminden bunu ihsan ediyor. Evet. En yüksek haslet. Yani bir davada mesela yüze yükselmenin, bir maneviyat sahasında yükselmenin en önemli noktası yüksek hasletlerin olmasıdır. Mesela Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in bu noktadaki örnek olarak vasıfları nelerdir? Örnek verirsek mesela 19. sözde geçiyor. Onun diyor fevkalade ubudiyeti, fevkalade takvası, fevkalade metaneti, fevkalade ciddiyeti. 4 tane şey sayıyor. 4 tane fevkalade sayıyor. Bu 4 tane fevkalade olunca onun davasına ne olmuş? O yüksek hasletler sadak tökmüne geçmiş. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kime anlatmışsa, kafir dahi olsa onun emin olduğunu, doğru olduğunu biliyordu. Ama işte farklı hissiyatlar, farklı kibir duyguları devreye gelince iman etmemiş. Ama ne diyor? Hatta hicretten önce kafirler ne yapmışsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine emanetleri bırakıyorlar. Sonra o kişiyi öldürmeye geliyorlar. Enteresan bir şey yani. Muhammed'in emin demişler ama inanmıyorlar. Onun doğruluğunu tasdik etmişler. Yani sen de eğer kendinde böyle haslet yerleştirmek istiyorsan, yani maneviyat sahasında hem yükselmek hem de hizmet sahasını genişletmek istiyorsak yapmamız gereken şey nedir? İşte en yüksek haslet olan ihlası kazanmamız. Son olarak da en safi ubudiyet. Çok önemli. Ubudiyetle ibadet iki tane kelam. Birbirine benzer ama arasında dağlar kadar fark var. İbadet dilini yapmaktır. Namazı kılmaktır. Orucu tutmaktır. Ubudiyet onun içindeki gizli manayı yakalamaktır. Mesela sen namaz kılabilirsin. Sen oruç tutabilirsin. Mesela oruçtaki o üstadın 9 tane saymış olduğu Ramazan Risalesindeki o noktaları yakalayamadıktan sonra sen oruç içindeki ubudiyeti yakalayamazsın. Sen namaz kılarsın ama sen aciz, fakir, noksan ve kusur noktasındaki bu 4 noktayı yakalayamazsan sen ibadet yaparsın ama ubudiyet manasını yakalayamazsın. Ubudiyet Cenab-ı Hakk'ın ibadetin içinde istemiş olduğu maksattır. Gaye-i maksattır. Cenab-ı Hak bizden çok fazla bir şey istemiyor. Yalnızca ibadet içindeki bizim mahiyetimizde var olan aciz, fakir, noksan ve kusuru derk edip Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudret, sonsuz rahmet, sonsuz gınasına ve sonsuz lütfuna mazhar olmamızı istiyor. Peki sen bu aç, fakir, noksan ve kusuru bilmezsen bunlar gelir mi? Gelmez. Kusur dersinde hatırlarsanız değil mi? Aynanın arkasındaki o siyah yüz ne kadar siyahsa O nispetle çarpan görüntü net gösterir. Sen eğer camın arkasındaki o siyahlık, o aynayı oluşturan o özel kağıt, onu aç, fark, noksan ve kusur olarak aldık değil mi? Onu sen ne kadar kalın yaparsan, ne kadar kendini o nispetle kötü görürsen, noksan görürsen, aciz görürsen, fakir görürsen, noksan görürsen o nispetle yansıyan görüntüyü net gösterirsin. Mesela kainat içinde Cenab-ı Hakk'ın 4 tane unsuru var. Ana 4 unsur. Su, hava, ateş, nur diyelim, toprak. Su, hava, nur, toprak. Bu 4 tane elementin içinde Cenab-ı Hakk'ın esmasına en çok aynadarlık eden hangisidir? Topraktır. Neden? En kesifi odur. En koyusu odur. Tabiri caizse en zillet altında olan odur. Tükürürsün, ezersin, kusarsın, her türlü pisliği atarsın. O sana neticesi ne verir? Gül verir, çiçek verir, meyve verir değil mi? Bu neyin göstergesi? Bakın ne kadar biz kendi kusurumuzu, aziyetimizi, fakretimizi bildiğimiz anda Cenab-ı Hakk'ın bütün o sonsuz esma ilahisine, sıfatı kutsiyesine biz aynı olmuş oluruz. İşte bize de bu hasletler lazım mı? Lazım. Hem maneviyat sahamızda hem hizmet sahamızda bu bize lazım mı? Lazım. O yüzden ihlasın içinde işte en safi ubudiyet manası gizli. Yani sen ibadetin özünü yakalamak istiyorsan ihlası tamı muvaffak olmamız lazım. İhlasa erişemezsen buradaki bu manayı yakalayamazsın. Şimdi ihlas risalesinin de bir genel açılımını yaptım şöyle. İhlas risalesi 4 tane düstur, 2 tane sebep, ihlası kazandıran 2 tane sebep ve ihlası kıran 3 tane sebepten oluşuyor. Bakın ihlas risalesi böyle dizilmiş şeyde 21. lemada. 4 tane düstur, ihlas risalesi 4 düstur, ihlası kazandıran 2 tane sebep ve ihlası kıran 3 tane sebepten oluşuyor. Yani üstad 4 tane düstur içinde birinci madde olarak bize neyi anlatmış? Amelimizde rıza-i ilahi olması gerektiğini anlatıyor. İkinci noktada da kardeşleri tenkit etmemek, daire içinde kardeşlerimize ondan sonra fazilet furuşluk yapmamak, kendimizi üstün görmemeyi tavsiye ediyor. Üçüncü olarak da bütün kuvveti ihlasta bilmeyi tavsiye ediyor. Sebeplere tesir gücü vermemeyi tavsiye ediyor. Onu anlatıyor. Dördüncü olarak da en zor olan kardeşinde fani olmayı ders veriyor. Tefani. Fena fil ihvan, fena fil resul ıstılatı var tarikatlarda. Üstad diyor ki bizim mesleğimizde bu fena fil ihvan suretinde güzel bir meslektir. Güzel bir düsturdur diyor. Fena fil ihvan en zor mertebedir. Çünkü Resulullah'ta fani olabilirsin. Çünkü hepimiz seviyoruz aleyhissalatü vesselam. Değil mi? Şeyhinde fani olabilirsin çünkü kemalatlı bir zat. Ama gel bakalım şimdi kardeşinde fani ol. O çok zordur. Çünkü neden? Adam benden yeni kardeşim ya daha dün geldi daire. Şimdi ben nasıl gideyim de misal orandan kendimi fani edeyim. İşte fena fil ihvan düsturu nefs-i emmarenin en sevimli düsturdur. Uygulanması en zor düsturdur. Bu 4 düstur yaptıktan sonra ihlası kazandın. Peki fikri olarak ben ihlası nasıl kazanacağım? Bunun da 2 yolu var. Biri rabıtayı mevttir. Ölümü düşünmek. Ölümü düşünen insan nefs-i emmarenin tasallutundan kurtulur. Şimdi mesela üstad bunu tarikattan da örnek veriyor. Diyor ki tarikatta nasıl yapıyor rabıtayı mevti? İşte ben öldüm, yıkanıyorum, kabre giriyorum. Ondan sonra böyle düşünüyorlar. Nefs-i emmare diyor ki şimdi ben öldüm. Diyor ki ne ölmesi de odadasın. Ondan sonra yıkanıyorum. Yok diyor. Pijamadan üstüne yatacaksın diyor biraz sonra. Tamam mı? Nefs-i emmare bunu yemiyor. Üstad ne diyor? Biz diyor zaman hazırda müstakbele nazaran gitmek. Ne yapacaksın? Ben öleceğim. Nefse emmare kalıyor. Yalan mı? Yalan mı? Ve yıkanacağım. Kabre gireceğim. Nefse emmare artık diyor ki tamam. Sen mesela şimdi artistlik yapacaksın. Nefse emmare diyeceksin ki kardeşim bak ölüm var. Bu yaptığımız yanlış. Ölüm atılınca nefse emmare bütün böyle ondan sonra şey kaçar. Tadı kaçar. Yani böyle acıdır onun için yani. Nefsi emmareyi öldürür. Ölüm korkusu nefsi emmarenin böyle tamam mı kafasına balyoz gibi iner yani. İhlassızlık yaptığı anda nefsi emmareye vuracaksın ölüm hakikaten. Rabıtayı mefti. Rabıtayı mefti yapınca nefsi emmarenin tasallutundan kurtuluyorsun. Peki tefekkür ne oluyor? Ne diyor bak tefekkür ismini üstad? İmanı tahkikinin kuvvetiyle ve marifeti sani netice veren masnuattaki tefekkürü imaneden gelen lemat ile bir nevi huzur kazanır. Şimdi insan neden emanet yapar? Bir insan neden emanet yapar? Kendisine verilmiş olan bazı Cenab-ı Hakk'ı tanımak için verilmiş olan bazı vehmi olan yani hakikati olmayan varsayılan bazı özelliklerini kendisinde var zannederekten aynı olmaktan çıkıp ne oluyor? Yutmaya başlar. Ben yaptım, ben ettim, işte ediyorum, okuyorum, anlatıyorum, koşturuyorum, çalışıyorum, kazanıyorum gibi, tamam mı? Vehmi olan, hakikati olmayan şeyleri kendinde var zanneder. Peki tefekkür bunu nasıl izah eder? Şöyle izah ediyor. Sen kainatta masnuata baktığın zaman kainat içindeki bütün masnuattaki zıtlıkları görüp bütün masnuatın aslında birer emir ver nefer hükmünde olduğunu farkına varıp hiçbir şey yapacak gücü ve kuvveti olmadığının farkına varıp mesela ağacın elmayı yapacak kapasite olmadığının farkına varıp tavuğun yumurtayı yapacak kadar ilim sahibi ve akıl sahibi olmadığının farkına varıp arının küçücük kafasıyla zehrin yanında böyle bir balı üretme imkanı olmadığının farkına varıp ipek böceğinin elsiz bir şekilde ipeği üretme kabiliyetinde olmayacağının farkına varıp bütün mahlukat üzerindeki esbabı sıfırlayıp ya Rabbi yapan sensin deyip kendi nefsi emmarene yani kendi iç dünyanın enfüs alemine döndüğünde ya Rabbi kainattaki bütün icraatı yapan sen olduğun gibi bütün alemimdeki ve bütün etrafımdaki işleri yapan sensin deyip ihlası kazanırsın. Bunu yapamadıktan sonra o ihlasa ulaşmak çok zordur. İhlası kazandın bu 4 düsturdan sonra, iki sebebi uyguladın. Şimdi bir de ama ihlası kıran sebepler var, onu da bilmek lazım değil mi? O da önemli. Mesela ihlası kıran sebepleri üstad 3'e ayırmış. 1- Menfaati maddiye, yani para, dünyevi karşılık. Allah diyor, Allah'ın diyor ayetlerini ucuza satmayın. Bak ayet bu. Vela teştörü bir ayet temelen kalile. Yani ayeti diyor Allah'ın ayetini ucuza satmayın. O yüzden yüksek para alacağız yani. Yüksek mevdaya çalışmamız lazım. Mesela adam Yasin okuyor. İşte 20 lira alıyor, 30 lira alıyor. Hadi 30 lira Yasin mi olur ya? Minimum 500-600 alman lazım yani. Açık abi değil mi?
Ne diyor diyorsun da?
Ya bu işin tabii latife kısmı. Menfaat-ı maddi noktası ihlası kırar. Yani sen Allah rızasını kenara attığın anda insanın en önemli şeyi kendi menfaatidir. Hemen onu devreye sokar. O yüzden ayet bizi uyarıyor. Diyor ki Allah'ın ayetlerini ucuza satmayın. Bu ne demektir? Mesela şimdi sen Allah için yapmış olduğun bir amelin mükafatı nedir? Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır, cennettir. Cennet diyor senin bütün maddi ve manevi ihtiyaçlarına kafi ve vafi bir yer. Senin idrakinin alamadığı, kalbi beşere utur etmemiş olan bir yerden bahsediyor Cenab-ı Hak. Öyle bir mükafat verecek. Sen gittin bu hizmetini, bu ibadetini 3 kuruşluk dünya metaına sattın. Ne oldu? Allah'ın ayetlerini ucuza sattın. Cenab-ı Hak sen eğer ihlaslı olsaydın, onun için yapsaydın, onu kısmette ondan sonra bir ibadet ve hizmet yapsaydın, Cenab-ı Hak sana rızasını verecekti. Melaikeler seni alkışlayacaktı. Sen ne yaptın? 3-5 kişinin alkışlamasına bravo diyerekten onu ne yaptın? Ucuza satmış oldun. O yüzden menfaat-ı maddiye noktası bu. Peki ikinci nokta hubbuca. Şan ve şöhret.
En çok sağlayacak
hepsi. Yani mesela menfaat-ı maddi bu zamanda farklı noktalardan tezahürler olabilir ama hubbuca cüz'i küllü diyor üstad herkeste vardır. Bak acayip bir şey. Cüz'i külli herkese vardır. Hubbuca çok tehlikelidir. O yüzden. Geçmişte üstadın zehir gibi kaçmış olduğu şeylere biz özellikle bu yeni nesil nurcular olarak da maalesef acayip şekilde saldırıyoruz. Hubbuca, şöhret perestlik hissiyatlarını uyandıracak her türlü amel ve ondan sonra fiiliyatımız var. Ve artık buna korkusuzca girer hale geldik. Üstad yılandan akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz diyor. Öldürücü zehir gibi kaçınız diyor. Biz maşallah tamam mı? Yani üstattan daha kaliteli olduğumuzdan böyle için böyle dalıyoruz bu işlere. Allah sonumuzu hayır etsin. Rabbim ayağımızı kaydırmasın ama ihlası kıran ikinci nokta nedir? Hubbucahtır. Son olarak da korku ve tamah. Yani açgözlük, doyumsuzluk. Bu korku ve tamah nedir işte? Korkunun çeşitleri var tabii. Eskiden asılmakla korkutuyorlardı. Hapishaneyle korkutuyorlardı. Şu anda mesela o korkular bitti. Artık biraz daha biz iç halimize başka korkulara girdik. Şimdi ben Nurcu olsam hayatımda bazı şeyleri terk etmek zorundayım. İşte ben hizmet yoluna girsem artık hayatımda bazı fedakarlıkları yapmak zorundayım. İşte bunun yanında işte arkadaş çevresinden uzaklaşma korkusu. Tamam mı? Alışkanlıklardan uzaklaşma korkusu. Sonra hanımdan kadın, ondan sonra korkusu. Veyahut da işte farklı farklı korkular. Herkese böyle değişik değişik tezahürleri var. Bu korku da bizi ne oluyor? İhlası kırıyor. Bu dört düstur. İki sebep ve üç sebep, ihlası kıran üç sebep. İhlas Risalesi'nin açılımı. Şunu da söyleyeyim, bitireyim. Çok konuştum ya. Vay nasıl 10 olmuş ya saat. Bu asrın özelliği nedir diyorsan, bir örnek verirsek, bu asrın özellikleri çok çeşitli geçiyor risalelerde. Bu asrın özellikleri diye bakarsanız ondan sonra risale programlarında bir sürü madde çıkarabiliriz. Bir tanesi örnek verirsek, bu asra diyor insanlar ahireti bildikleri halde dünyayı ahirete tercih ederler. Yestahibbunel hayate dünya alel ahire. Ahireti bildikleri halde bilerek tercih ederler. Bu müthiş bir asır. Başka ne var işte? Sen söyle, maddiyatın çoğaldı, maneviyatın azaldı, maneviyata karşı yabani bir asır. Böyle bir asırdayız biz. Böyle bir asırda senin maneviyatını korumak, hizmet dairesini genişletmek için en tesirli yol nedir? İhlastır. İhlası esas tuttuğun anda buradaki tehlikenin hepsinden muhafaza olursun. Bu 4 tane, 9 tane kuvveti de arkana almış olursun. Hem muvaffakiyet olur, hem de Cenab-ı Hakk'ın da rızasını kazanmış olursun. Kolay mıdır? Kolay değildir. İhlas, bakın, ihlas ibadetin ruhu hükmündedir. Ruh cesette neyse ihlas da ibadette odur. Ruhu cesetten aldığın anda o ceset kadavra olur. Değil mi? Ölür. Hareket edemez. Aynı şekilde sen de ibadetten ihlası aldığın anda o ibadet artık çöp olur. Allah muhafaza etsin inşallah.